Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ankara Rüzgarı'nda ben Zülfikar Doğan yine sizlerle birlikteyiz. Sizlere Türkiye gündemindeki sıcak gelişmeleri aktaracağım. Bu hafta da yine her zaman olduğu gibi Suriye ve Libya başta olmak üzere dış politika sorunları Türkiye gündeminin öncelikli maddeleri arasında yer alıyor. Berlin'deki Libya konferansı ve bunun öncesinde yine Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlığında heyetler bir araya geldi. Çünkü geçen hafta Moskova'da yapılan Libya toplantısı vesilesiyle İdlib konusu da gündeme gelmişti. Libya'da ateşkes masası devrilirken İdlib'de ateşkes konusunda mutabakata varıldığı açıklanmıştı ama bu mutabakat uzun ömürlü olmadı. İki gün sonra yine Suriye ordusu Rusya desteğiyle İdlib'de terör örgütlerine, cihatçı örgütlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı ve Türkiye sınırına yönelik mülteci akını da hızlandı. Bu tabii Türkiye'nin tepki göstermesine yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'e giderken Putin'le bu konuyu görüşeceğini, İdlib'deki insani dramın çok büyük olduğunu ve Türkiye'nin yeni bir mülteci akınını kaldıramayacağını söyledi. Bunun yanı sıra Libya'da ilginç bir gelişme yaşandı. Berlin konferansı öncesinde Türkiye'nin desteklediği Trablus yönetiminin başkanı Faiz El Sarraç bir açıklama yaptı ve Libya'da hem güvenliğin sağlanması hem de çatışmaların durması için uluslararası toplumun devreye girmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler'in bir barış gücü ülkeye göndermesini istedi. Bu tabii Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararıyla birlikte düşünüldüğünde farklı bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Çünkü Sarraç'ın gündeme getirdiği bu öneri aslında öteden beri ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemiydi. Çünkü Kılıçdaroğlu Libya'ya asker gönderme kararına karşı çıkarken Cumhurbaşkanı'na da bu çağrıda bulunmuştu. Libya'ya uluslararası toplum vasıtasıyla müdahale edilsin. Birleşmiş Milletler bir barış gücü göndersin. Biz Türkiye olarak bu çatışmada taraf olmayalım çünkü Libya ile farklı bir hukukumuz var. Libya'daki toplumun bir kesimini karşımıza alıp bir başkasının yanında yer almayalım. Biz aracı, arabulucu olalım demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP liderini dış politikadan anlamamakla, Libya'dan bir haber olmakla suçlamıştı. Şimdi gelinen noktada Sarraç'ın böyle bir çağrıda bulunması, tabii Berlin sonrası ortaya çıkacak tablonun ne yönde ilerleyeceği, bütün bunlar önem kazanacak ama ben biraz daha iç politikaya dönmek istiyorum. İç politikada son bir hafta içerisinde Cumhur İttifakı'nın iki kanadından gelen açıklamalar var. Gerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımızda yeniden siyasi söylemin sertleştirildiğini görüyoruz. Daha önce seçim dönemlerinde yaşandığı gibi muhalefete özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi söylemde çok belirgin bir sertleşme var. Milliyetçi Hareket Partisi Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Bir anlamda hem Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak sözlü anlamda küçümsüyor diyebiliriz. Sorunlar bu şahsın çözebileceği sorunlar değil. İstanbul bir yerel yönetime bırakılamayacak kadar hayati önemli bir şehir diyor ama diğer taraftan da Ekrem İmamoğlu'nu sürekli muhatap alarak, açıklamalar yaparak, onun icraatlarını bir anlamda yok sayarak hedef almaya çalışıyor. Bu da tabii acaba yine bir seçim yaklaşıyor mu? Çünkü her seçimden önce Cumhurbaşkanı'nın ve AKP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrının bu tür ayrışmaları, kamplaşmaları derinleştirerek kendi seçmen tabanlarını konsolide etme yönünde olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar son bir hafta 10 gün içerisinde yaşanan iç politikadaki süreçlerde yeniden bu eski atmosferi andırıyor. İç politikada tabii Kanal İstanbul yine tartışmaların öncelikli maddelerinden bir tanesi. İktidar ve muhalefet bu konuda keskin bir şekilde ayrışmış vaziyette. Cumhurbaşkanı ne pahasına olursa olsun bunu yapacağız tavrını sürdürürken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer muhalefet partisi bu hafta İyi Parti de bir Kanal İstanbul sempozyumu düzenledi. Geçen hafta İmamoğlu'nun düzenlediği çalıştay vardı. Dolayısıyla İstanbul halkı ve Türkiye Kanal İstanbul konusunda keskin bir şekilde ayrışmış vaziyette. Hatta şöyle bir siyasi gözlemde de bulunmak mümkün. Daha önce işte yerel seçimleri Türkiye'nin beka sorununa dönüştürmüştü Cumhur İttifakı ve muhalefet liderlerini, üyelerini, adaylarını terör örgütleriyle işbirliği olmakla, teröre destek vermekle itham ediyorlardı. Şimdi baktığımız zaman bu seferki kamplaştırma ve ayrıştırma malzemesinin Kanal İstanbul olduğunu, öncelikle bunun öne çıkartıldığını söylemek yanlış olmaz. Diğer taraftan tabii kamuoyu yoklamaları var. Kamuoyu araştırma şirketleri arka arkaya açıklamalar, araştırmalarının açıklamalarını yapıyorlar. Burada da Cumhur İttifakı'nın oylarında iktidara yakın veya iktidara karşı diyebileceğimiz kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptıkları anketlerde bir anlamda ortaklaşan bir nokta var. AKP-MHP oylarında ciddi bir erozyon, bir erime söz konusu. Anketlerin çoğunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj altında kaldığı sonucu ortaya çıkıyor. Baraj aşabilecek 3 parti olarak yine anketlerin büyük bölümünde CHP, AKP ve HDP ortaya çıkıyor. Dolayısıyla muhtemelen bu da Cumhurbaşkanı'nın siyasi söylemini sertleştirmesinde etkili bir unsur. Aynı şekilde Metropol'ün yapmış olduğu araştırmada Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki siyasi beğeni farkı 1,5 puana kadar inmiş durumda. %49'a %51 düzeyinde. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi rakibi olarak anketlerde konumlanıyor. Mansur Yavaş'ın oylarında çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Bir taraftan 11 büyük şehri ele geçiren muhalefeti köşeye sıkıştırmaya çalışırken Cumhurbaşkanı'nın bu tavrı, aynı zamanda AKP Genel Başkanı olarak da izlediği siyasi strateji, Milliyetçi Hareket Partisi'nin CHP'ye ve muhalefete yüklenen söylemleri ve tavırları aksine muhalefeti yükseltiyor, muhalefetin lehine işliyor gibi bir görüntü söz konusu anketlerde. Ekonomiyle ilgili gelişmelere baktığımız zaman da haftanın en önemli olayı Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirimine daha gitmesi oldu. %12'ye kadar 6 ayda düşürülen politika faizi neredeyse yarı yarıya indirilmişti. 0,75 puan daha düşürüldü ve 11,25'e indi. Şimdi politika faizi 11,25'e inince de %11,84'lük yıllık enflasyonun altında kaldı. Yani Türkiye'de bankalar piyasasında mevduat ve tasarruf açısından bir negatif faiz dönemine girildi. Tasarruf sahipleri için eksi faiz dönemine geçilmiş oldu. Bu tabii bankalardan Türk lirası tasarruflarının azalmasını, hatta Türk lirasının kaçmasını beraberinde getirecek, dövize dönüşü hızlandıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu yorumu yapmak yanlış olmaz. Nitekim Merkez Bankası'nın 10 Ocak itibariyle açıkladığı banka istatistiklerine baktığımızda bankalardaki Türk lirası mevduatlarının toplamı 21 milyar lira bir haftada azalmış durumda. Yani bir TL mevduatlarında kaçış söz konusu. Buna karşılık döviz mevduatları ise 2 milyar dolar artarak 226 milyar dolara yükselmiş. Dolayısıyla dövize dönüşte de bir hızlanma gündemde. O yüzden Merkez Bankası'nın muhtemelen önümüzdeki aylardan itibaren faiz indirimlerine ara vereceği, biraz soluklanacağı, hatta bu mevduat kanaması, bankalardan TL mevduatlarının kaçışı sürerse ve hızlanırsa ufak ufak faiz artışlarını yeniden gündemine alacağını öngörmek yanlış olmaz. Dolayısıyla iç politikadaki ve ekonomideki bu gelişmelere baktığımızda iktidarın işinin çok da kolay olmadığını söyleyebiliriz. Dış politikada aynı şekilde Suriye ve Libya'da giderek ısınan atmosfer, uluslararası konferanslardan ortaya çıkan mutabakatlara, ortak bildirilere, ateşkes çağrılarına rağmen uzun ömürlü çözümlerin gündeme gelememesi, Türkiye'nin ana aktörü olduğu bu iki ülkedeki dış politika sorunlarında giderek bir ağırlaşmanın işaretlerini veriyor. O nedenle de hem iç politikada hem de dış politikadaki bu hareketlilik ekonomide de eksi olarak, negatif olarak yansımalarını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak başka verilerle tablonun nereye doğru ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ben Ankara'dan şu anda sizlere bunları aktarmakla yetiniyorum ve yeni bir Ankara rüzgarında tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın sevgili Ahval dinleyicileri.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.